Ayrım 21.
Ama Dükamp'ın mecliste ve askeri erkan arasında tanınmış olmasına karşılık Grandel bütün Fransa'da ünlüydü. İnce yüzlü, genç ve yakışıklı bir adam olan Grandel, hafifçe kemerli burnu, mavi ve dalgın gözleriyle Saint Just'ın portrelerini hatırlatmaktaydı. Hayranlık uyandırıcı bir konuşma tarzı vardı ve hasımları bile onu bir bülbülü dinler gibi büyülenerek dinlerlerdi. Küçükken bir harika çocuktu. Akıl durduracak kadar iyi keman çalardı. Mütarekeden sonraki borsa oyunlarıyla kısa zamanda büyük servet yapmış olan babası, çok geçmeden iflas edince Grandel kendi ekmeğini kendi kazanmak zorunda kalmıştı. Masal kahramanlarıyla dolu sosyal eğilimli piyeslerin yanı sıra yoksulluğun mistik yanı ve kozmik fırtınaları hakkında denemeler yazdı. Birkaç yıl önce Sosyalist Parti'ye katılmıştı. Mitinglerde konuşmasıyla halkı en fazla coşturan oydu. Ama milletvekili seçildikten sonra birdenbire Blum ve Viard'ın enternasyonalizminden tiksindiğini, kendisinin her şeyden önce bir Fransız olduğunu ve Marx'a değil de Proudhon'a bağlanan ve de yabancılardan emir almak istemeyen Fransız işçilerini temsil ettiğini ilan ederek sosyalistlerden ayrılınca günün kahramanı haline geri vermişti. Şimdi radikaller, cumhuriyetçi sosyalistler ve demokratlar kendisine teklif üzerine teklif yağdırmaktaydılar. Grandel kendisinin bir bağımsız sosyalist olduğunu söylüyordu ve daima sağcı muhalefetle birlikte oy kullanıyordu. Brutto'yla aralarının çok iyi olmasına karşılık bir alay düşmanı vardı. Meclis koridorlarında genç milletvekili hakkında hiç de hoş olmayan bir takım söylentiler almış yürümüştü son zamanlarda. Alman elçiliğinden bir ateşeyle sık sık görüştüğü fısıldanıyordu. Hatta radikal Fojer'in elinde Grandel'i zor durumda bırakabilecek bir takım belgeler bulunduğunu söyleyenler bile vardı. Ama bütün bunlar birer ima olmaktan öteye geçmiyordu. Grandel ise ince kaşlarını tiksintiyle kaldırmakla yetiniyor ve hem hasmına kara çalmak hem de ortalığı bulandırmak diyordu. Eskiden beri bilinen bir tarzdı bu. Zamanı gelince Fojer'in bir Moskova ajanı olduğunu ispat edeceğim. Grandel aşağı yukarı 3 yıldan beri Marie adlı cici bir melez kızla evliydi. Sinek diye ad takılmıştı kadına. Grandel daima karısıyla gezer ve dostları da onlar için bitişik kardeşler deyimini kullanırdı. Yani Montigny'lerin konukları arasında Sinek de vardı. Ama hemen hemen hiç konuşmaz, dalgın bir edayla eski albümleri karıştırırdı. Joseph'in bu kadının kendisi için ciddi bir rakibe olduğunu seziyordu. Sinek, Lucien'in görür görmez bakışlarını çalışma odasının kapısına doğru yöneltir ve yüzü heyecanla dolardı. Brutto'nun siyasi kampanyasını Montigny beslemekteydi. Bulldog suratlı, sert bir adamdı bu ve Joseph'in baba evinden ayrılabileceği günü iple çekmekteydi. Sürdüğü dudak boyası için değilse de okuduğu kitap için saatlerce azarlardı kızını Montigny. Dar kafalı bir despottu. Brutto'nun işçileri dize getireceğine darin inancı vardı. Gerçi şu son yılki kazancından bir şikayeti yoktu ama işçilerin karşısında küçük düşmüş gibi duyuyordu kendisini. Haftada 40 saat çalışma öyle mi? Namussuz alayı. Sanki ben sayıyor muyum haftada kaç saat çalıştığımı? Üstelik bütün risk de bana ait. Kötü zamanda zarara uğrayan benim. Onlarsa ücretten başka hiçbir şey düşünmüyor. Maskaralar. Desire'den farklı olarak Montigny işçileri birer hasım gibi değil de her şeyi yok etmeye hazır korkunç böcekler gibi görüyordu. Bunun için de açgözlülüklerinden, tembelliklerinden söz ederdi saatlerce. Nitekim o akşamda daha hiç kimse ağzını açmaya fırsat bulamadan işi artık lavabolar içinde ayrı bir lokal istemeye kadar vardıran işçilerin küstahlığından belki 103 kere şikayete koyulmuştu. Yakında birer banyo dairesi de isteyecekler görürsünüz. Bizimkiler denize giderken Almanların günde 24 saat çalıştığını düşünüyorum da. Brutto onun öfkeden öksürmeye başlamasını fırsat bilip mecliste çok geçmeden başlayacak olan mücadeleden söz açtı. Dükamp'ın desteğini sağlamak için de Alman tehlikesini ileri sürdü. Almanların Mayıs'ta Çekoslovakya'ya saldıracaklarını sanıyorum. O zamana kadar mutlaka gerçekten milli bir hükümet kurmalıyız. Ben kendi payıma, tabii komünistlerin desteğinden vazgeçmesi şartıyla TESA'ya hiçbir itirazda bulunmuyorum. Lucien kaşlarını çatmıştı. Britol'un komplodan çok parlamentro entrikalarıyla uğraşmaya koyulduğundan şüphelenmekteydi bir süredir. Ama babasının vatan kurtarıcı durumuna getirilmesini beklemiyordu doğrusu. Şimdiye kadar boşuna zahmete katlanmıştı demek. Esnemesine güçlükle engel olarak çabuk bitirseler bari diye düşündü. Bir an önce sineği bulmak için can atıyordu. Britol'ü Grandel destekledi. En ehveni şer olan TESA'dır, evet. Ama üstadı Fojer çetesinin elinden mutlaka kurtarmak gerekiyor. Dün işittiğime göre söz konusu olan sahte belgeyi Fojer TESA'ya teslim etmiş. Gidip derhal kendisiyle görüştüm tabii. Beni neyle suçladıklarını lütfen söyle dedim. Son derece sevimli davrandı ama en ufak bir açıklamaya bile yanaşmadı. Planları apaçık. Komisyonda şamata koparmak. Klasik usule başvuruyorlar yani. Bloom'u kurtarabilmek için yeniden ortalığı heyecana boğucu bir haber icat edecekler. Dükamp haykırdı. Fojer'in böyle bir alçaklık yapabileceğine ölsem inanmazdım. Temiz bir insan izlenimi uyandırmıştı bende. Bir Verdun savaşçısı. Nasıl olur da siyasi hasımlarını iftira yoluyla çökertmeye çalışır? Ama onu susturmak sizin gibi bir hatip için çocuk oyuncağıdır Grandel. Beklemek zorunda kalışıma kuduruyorum. Hazırlık yapmak imkanım bile yok. Ellerindeki sahte belgenin neden bahsettiğini bile bilmiyorum çünkü. Britol girdi söze. TESA'dan ben de bu konuda açıklama koparmak istedim ama sıyrıldı. Her iki tarafa birden oynuyor. Ne var ki kendisiyle eski dostuzdur. Seçimlerdeki zaferini bana borçlu işin ucunda. Hem zaten bu masalların tek kelimesine bile inanmadığına kalıbımı basarım. Ama işte parti disiplinini bozmak istemiyor. Tabii bir de farmasonları, Heriot'u kızdırmaktan çekiniyor. Belli belirsiz gülümsedi Lucien ve birdenbire ''Babam namuslu adamdır'' dedi. ''Fazla gevşektir yalnız.'' Milletvekilleri oy hesabına oturdular. 60 kadar radikal Bloom'un aleyhine dönmüştü. Hükümet çoğunluğu gün geçtikçe biraz daha erimekteydi ama işlerini sekteye uğratacak kadar yavaş erimekteydi. Bekleyecek zaman yoktu önlerinde. Almanya bir aya kalmaz faaliyete geçecekti. Senatörler bu işi halledecek. Bloom'u alaşağı edeceğine yemin etti Kalox. Dükamp hımıldandı. Tilkinin biridir Kalox. Bozguncudur da üstelik. Gelecek hükümetin programını tartışmaya koyuldular. İlk şart TESA komünistlerle ilişkiyi kesmeli. Sudetler meselesinde kararlı ama aşırılığa kaçmayan bir politika. Her iki taraf için de makbul bir çıkış yolu bulmak yani. General Franco'yu derhal tanımak gerekiyordu. Ve Lavalli de Roma'ya yollamak. İş işten geçmeden önce anlaşmalı Mussolini ile. Basın kontrol altına alınacak. Uçak sanayine yeni krediler sağlanmalı. Dükamp'ın şartıydı bu. Ve haftalık iş süresi 60 saat. Britol Montigny'nin hoşuna gitsin diye ekledi. Fabrikalar işçilerin işgaline uğradığı takdirde kuvvete başvurulacaktır. Ve Montigny gürledi. Zehirli gaz paklar onları, zehirli gaz. Sıçanlar gibi tıpkı. Ve davayı da kısa kesersek diye ekleyin. Terörcü hareketlere ölüm cezası. Konfederasyon binasına bomba koyan o sefil yaratığı eninde sonunda bulacağız herhalde. Giyotin azdır ona. Montigny'nin küt suratına baktı bir an Britol. Böyle bir budaladan her şey beklenebilir. Ve acele bir işi olduğunu bahane ederek izin istedi. Ötekiler salona geçtiler. Joseph'in gözleriyle hep Lucien'i arıyordu ama o kendisine bakmıyordu bir türlü. Gidip sineğin yanına oturdu ve Girdon'un son piyesi Troya Savaşı yapılmayacak hakkında mondan bir tartışmaya girişti. Adını iyi seçmiş doğrusu. Bütün rahatlamak isteyenler görmeye koşar. Sinek fısıldadı bu arada. Perşembeye benimki yok. Kapıyı kendim açacağım. Dükamp aktif bir politika tutturma vaktinin geldiğini ispatlıyordu Grandel'e heyecanla. İtalya ile birlikte ya da İtalya'ya karşı olmuş önemi yok. Artık söz konusu olan Sudetler değil. Çeklerin Majino hattıdır. Şüphesiz ama Sudetlerin de Alman olduğunu unutmayınız. Sonra Hitler batıdan hiçbir talepte bulunmayacağını beyan etti. Dükamp coşmuştu. Bağırıyordu şimdi. Ama ne dediğini anlamak gerçekten imkansızdı. kauçuk çiğniyordu sanki. Grandel gülümseyerek tamamıyla haklısınız diye kapattı. Josephine Lucien'e koridorda yetişti ve bakmadan konuştu aceleyle. Başınıza bir iş gelecek olursa unutmayın ki sizin için her şeye hazırım Lucien. Bu sözler Lucien'e dokunmuştu ama belli etmek istemedi. Teşekkür ederim ama koridor çok soğuk, üşüteceksiniz. Josephine'in gözleri dolmuştu. Nefret ediyorum sizden. Şiddetli bir doğu rüzgarı esiyordu dışarıda. Partisinin yakasını kaldırdı Lucien. Her şey tiksinti veriyordu ona artık. Britöl'de, Josephine'in o budalaca aşkı da, sinek de. Britöl, bir metro kontrolü olan Aubrey'i bulacağı mahallelerden birine gitmişti. Kinle dolu ve hayatta hiçbir bağı bulunmayan kavruk bir adamdı Aubrey. Dinle Aubrey, sana ihtiyacım var. Bir haini ortadan kaldıracaksın. Aubrey büyülenmiş gibiydi. Uzun süredir kahramanlığını gösterebileceği bir fırsat bekliyordu. Bir tek kere ödev verilmişti kendisine. Burada ödev demek gerekirse. Wagram avenüsünde bir hurma satıcısını vahşice yaralamıştı. Sizi dinliyorum şef. Şövalye Greene'yi yok etmek gerekiyor. Ve özellikle de yakalanmamak. Sonra da şunu başucuna bırakırsın. Ve cüzdanından Komünist Partisi'ne ait bir kart çıkarıp uzattı. Aubrey heyecandan kekeledi. Tamamdır şef. Britöl evine dönünce ne o gün gelmiş olan mektupları okudu ne de karısının sorularına cevap verdi. İnce dudaklarında hafif bir kıpırtı vardı. Dua ediyordu. Zavallı Greene. Ama elinden başka ne gelirdi ki? Bir yazar yeni bir bölüme geçerken beyaz bir kağıt seçer. Bülbül gibi konuşturabilirlerdi Greene'yi rahatça. Namuslu bir adam, evet. Ama bir aptal. Şövalyeyim ben. Şövalyelerin cennete yeri hazır. Ama Britöl gibileri bekleyen akıbeti kimse bilmiyor. Çok sorumluluk almıştı sırtına ve hepsinin hesabını bir bir vermek gerekecekti günün birinde. Ölüler için okunan duayı bir kere daha tekrarladıktan sonra karısına dönüp Greene diye birini tanımıyoruz dedi. Anlaşıldı mı? Ellerini önlüğüne sildi kadın. Kaymaklı pasta yapıyordu. Bayılırdı Britöl. Ve gözlerini kocasına çevirerek canavar dedi yırtıcı bir sesle. Britöl cevap vermedi. Bölüm 2. Verney Garı'nda terk edilmiş bir avcı kulübesine uzanan çamurlu patikada ilerlemekteydi Greene. Uzun bir soğuk döneminden sonra güneşin ilk açtığı gündü. Paskalya geldi bile diye düşündü Greene. Ormanın ortasındaki ağaçsız meydana ulaşınca padisünün düğmelerini çözdü, terlemişti. Sivri yapraklı ince çiçekleri yetişmekteydi ağaçların altında ve bir aya kalmaz Parisliler doldururdu ormanı. Sakin bir hayat tablosu Greene'de çoğunlukla bir kin duygusu uyandırırdı. Başkalarının kaygısızlığına haset ederdi farkına varmadan. Ama o gün güneşin okşayışı ve şu bahar havasının hareketliliği karşısında yumuşamıştı. Ve buraya inci çiçeği derlemeye gelen genç çiftleri hayal ediyordu tatlı tatlı. Bakalım Britöl onu bu sefer nereye gönderecekti? İspanya sınırına mı? Britanya mı? Gençliğinden beri yolculuklara alışmıştı Greene. Sigara dumanıyla dolu vagonların ağır havası, aktarma yapılan garların soğuğu ve sıkıntısı, yolcuların birbirlerine hiç değişmeyen tatsız hikayeler anlattıkları, üçüncü sınıf restoranlarda yenen tablodot yemekler, duvarları kirli, sobasız bir odada, pis bir yastığın altında geçen geceler yabancısı değildi. Gezmekten hoşlandığı söylenemezdi ama kendini yerleşik bir hayatın içinde de pek düşünemiyordu. Eski mesleği bir türlü ona verdiği nazik ödevlerin yerine getirmesini kolaylaştırmaktaydı. Bütün bir hafta ortadan kaybolsa bile otelci kadın şaşırmıyordu. Cebinin içi gibi bilirdi Fransa'yı Greene. Her yerde bir bildiği, kabaracılar arasında dostları, poliste tanıdıkları vardı. 4 aydır boştu ama Aubrey'nin mektubu onu ne sevindirdi ne de canını sıktı. Öteberisiyle bir şişe konyağı kayıtsızlıkla içine tıktı valizin, pantolon cebine de revolverini yerleştirdi. Anesya alet götürüyorum demişti otelci kadına. Sonra da düşünmüştü. Ne aleti? Protez aleti mi? Bomba mı? Aman, önemi yok. 2 yıl önce ona bir vazgeçilmez oyun, bir roman kahramanlığı gibi gelen şeyler, bugün dakikası dakikasına ama coşkunluk duymadan yerine getirdiği bir ödevden farksızdı gözünde. Güneşle ve kuşların çığlıklarıyla dolu bir Nisan gününde Green'e içinin kaynaştığını duyuyordu. Haşlardan çok annesindeki otelcinin kızını, küçük bukleli Lulu'yu düşünmekteydi şimdi. Biraz da onun için annesiye gidiyorum demişti otelci kadına. Bunu kadına hiç farkına varmadan kendiliğinden söylediğini hatırladı birdenbire. Kelimeler ağzından dökülüvermişti sanki. Her şeyi bırakıp Lulu'yla evlense ve bir kahve ya da bir otel açsa. Ne mümkün. Tutumlu bir adam değil bir kere. Brütöl'den gelen para üstü baştı Lulu'ya hediyeydi derken eriyip gitmişti çoktan. Aubrey onu beklemekteydi. Aşıkların üzerinde adlarını ve buluşma tarihlerini kazıdıkları yıkık beyaz duvarlı bir bağ eviydi af köşkü dedikleri yer. Taştan bir sıraya oturmuş olan Aubrey güneşe sırayla bir sağ bir sol yanını çeviriyordu. O da koyvermişti kendini baharın güzelliğini. Allah be! Asit ve sabun kokan metronun boğucu atmosferi içinde 6 ay geçirdikten sonra kendini böyle birdenbire bir derenin kıyısında, yeşeren ağaçların altında hakiki bir cennette bulmak. Buraya niçin geldiğini sanki unutmuştu. Öyle ki Greeney karşısında 2 dirhem bir çekirdek ve sinek kaydı tıraş olmuş görünce dayanamayıp içini çekti. Masal alemi bitiyordu işte. Tokalaştılar. Oturalım dedi Aubrey. Şövalye Delbas neredeyse gelir. Haber onda. Greeney bir gazete çıkarıp yaydı. Yeni pantolonunu kirletmekten çekiniyordu. Hava rutubetli değil. Güneş var. Ben de sağlığıma dikkat ederim. İnsan o kadar kolay yakalanıyor ki nezleye. Gümüş pırıltılı dereyi sessizce seyretmeye koyuldular. Tatlı bir gevşeklik sarmıştı gene içlerini. Şef gelmeyecek mi? Hayır. Hasta sonra hem onun yaşında... Kaç yaşında dersin? 60'tan fazla. İhtiyarladı bayağı. Hele oğlunun ölümünden sonra. 2 yıl oldu ama daha dün olmuş gibi hatırlarım. Grevler sırasındaydı. Nasıl ağlıyordu karısı. Kendisini ise dua ederken buldum. Acı bir darbe tabii. Peki sen de evli misin? Hayır ya sen? Aubrey'nin korkunç yüzünü kısa bir an için ürkek bir gülümseyiş aydınlattı. Henüz değil. Yani evlenmeyi düşünüyorsun. Aslında ararsan en iyisi o. Ben yakında evleniyorum. Annesi de tanıdığım bir kız var. Babası avukat. Mülkleri de var. Öyle bir istiyorum ki gidip orada yerleşmeyi. Bir otel satın alacağım. Bir alay İngiliz var oraya gelen. İngilizlerin parası boldur. Biraz bir şeyler biriktirmiştim ben de vakti zamanında. Kız gerçekten iyi. Bir şarkı söylüyor görsen. Lulu'nun şarkı söylediği falan yoktu ama Green'e bir kere yalan söylemeye başladığımı zapt edemezdi kendini. Yalan söylemiyordu, daha doğrusu şimdi. Yüksek sesle hayal kuruyordu. Ve çevrelerinde bütün orman kuşları çılgın gibi cıvıldaşmaktaydılar. Green'in ayakkabılarına takıldı gözü Aubrey'nin. Son moda portakal rengi iskarpinler. Onun için evlenmek kolay diye düşündü acı acı. Ya bana kim dönüp bakar? Belki bir yaşlı orospu. O bile güç ya. Şu Delmas. Yolu şaşırmış olmasın? Gelir merak etme. Gelecek olan kimse yoktu oysa. Aubrey'nin planı vardı o kadar. Ve işini biraz daha sonra tadına vara vara görmek istiyordu. İçki şişesini çıkarmıştı Green'e. Bunun üzerine Aubrey de bu yorucu olacağını tahmin ettiği gün için hazırladığı ekmekle sucuğu çıkardı ortaya. Beklemeden yemeğe karar verdiler. Lastik gibi bir şeydi sucuk ama Green'e zevkle çiğniyordu yine de. Gezinti iştahını açmıştı. Şerefine dedi Aubrey şişeyi dikerek. Konyak Green'e'yi iyiden iyiye gevşetmişti. Uyku bastırmıştı ve bir yandan esniyor, bir yandan da dalgın dalgın dereyi seyrediyordu. Oltayla avlanmaya bayılırım diyordu. Annesi de nah bu kadar alabalıklar var görsen. Böylece uyuyakaldı. Şapkası kulağının üzerine kaymış, ağzı aralanmıştı. Tiki kaybolunca soluk yüzü gerginlikten kurtulmuş ve pembeleşmişti güneşten. Çocuksu bir şey vardı bu adamda. Karar veremiyordu Aubrey bir türlü. Yalnızlığını düşünmüyordu artık. Hayal de kurmuyordu. Kendi kendine durmadan hadi demekteydi. Bir bulantı kaplamıştı içini. Biraz önceki gevşekliğin yerini bir yarı masumluk almıştı şimdi. Yüzünü buruşturdu. Pis konyak. Uyuyor işte Hergele. Bir otel açacakmış, öyle mi? Victoria ya da Monrepos adasında. Yağma yok arkadaşım. Ama bir de hain değilse, ya bütün derdi sakin bir hayat sürmekten ibaretse. Oltayla balık avlamak daha hoştur tabii. Tersini düşünen kim? Ama onun da, Aubrey'nin de hakkı değil mi bu? Neden sakin bir hayata hiçbir vakit sahip olamadı o? Vurmak, boğazlamak, namussuzlar. Kime yöneldiği belli olmayan bir küfür canlandırdı Aubrey'i. Kinle doluydu. Bir asit tadı vardı boğazında. Kamasını çekti. 2 dakika sonra Şövalye Green'in öldüğüne iyice kanaat getiren Aubrey, bir tölüm vermiş olduğu kartı sıranın altına bırakıyordu. Jack Delmas adınaydı kart. Ellerini, pardesüsünü, pantolonunu dikkatle inceledikten sonra Aubrey şoseye döndü. Bahar'ın güzelliği onu büyülemiyordu artık. İçinde hep o bulantı vardı ve yediği lastik gibi sucuğu hatırlıyordu hep tiksintiyle. Tükürmek istedi, beceremedi. Kupkuruydu ağzı. Akşam bastırıyordu. Otobüs durağında bekleyen 2 genç kız Aubrey'i görünce kahkahayı bastılar. Birisi güle güle diye haykırdı alayla. Orospular dedi Aubrey hırsla. Bir türlü gece geç vakit Büyük Harp Mahalleleri Federasyonu'nda buldu. Tamam. Brütöl onu divanda yanına oturtup tebrik etti. İlk imtihanındı bu. O zaman Aubrey dayanamayıp sordu. Gerçekten bir hain miydi? Evet dedi. Hadi seni daha fazla tutmayayım. Ve uzaklaşan Aubrey'nin ardından bakarak düşündü. İşte yok edilmesi gereken biri daha. Ertesi gün Green'in resmi bütün gazetelerin baş köşesindeydi. Esrarlı bir el tarafından öldürülmüş olan bu adamın sağcı olduğunu ve 6 Şubat gösterilerine katılmış bulunduğunu bildiriyordu muhabirler. Bir metelik bile miras bırakmamıştı, yoksuldu. Yani parası için katledilmediği aşikardı adamın. Komünistler pek tabii olarak Jacques Delmas'ı tanımadıklarını beyan etmekteydiler ama Green'i Katolik Gezgin Satıcılar Sendikası'nda nüfus sahibi olan siyasi bir hasımdan kurtulmak için öldürdükleri apaçıktı. Gazeteleri okumadı Aubrey. Esrarengiz Verney korusu cinayetinden hiç kimseye söz açmadı. Her zamanki gibi bilet deliyor ve sarsılarak esniyordu. İşten sonra ilk kahveye dalıp bir perno ısmarladı. Şaşkını büsbütün sersemletir içki. Bir bardak, bir bardak daha. Kasketli adamlar vardı yan masada. Ne konuştuklarını dinlemek istemiyordu Aubrey. Ama durmadan söylenen Green adını işitmek çileden çıkardı onu. Çoktan ölüp gitmişti Green'i. Bu hayvanlara da ne oluyordu? İyidir, iyidir. Bir namussuz daha eksildi. Bu tip bir adam faşistlerle olunca satılmışlığına kalıbımı basarım. Aubrey birden fırlayıp adamlara yaklaştı ve cakalı bir edayla. Palavracılar dedi. Bir otel sahibi olmak istiyordu o. Komünistler öldürdü onu. Senin gibi dilenci kılıklılar öldürdü. Anladın mı rezil? Cevap olarak adamlardan biri kalkıp sırtına vurdu. Kırılan bardakların gürültüsü işitildi bir an. Aubrey yerdeydi. Kahve hızla boşaldı. Yaşlı garson tabaklarla kaşıkları toplamaya koyulmuştu bile.